Beşinci kaset, birinci yüz. Castellio'nun ifadelerine göre yanlış olan şu ya da bu öğreti değil. Yanlış ve suç olan bir insanı inanmadığı bir şeye zorla inandırmaya çalışmaktır. Yeryüzündeki bütün felaketler bu dar görüşlü fanatizmin vicdanlara karşı zor kullanma yönündeki yeniden denenen kanlı çabasındandır. Castellio bir insana gerçekten inanmadığı bir şeyi zorla kabul ettirmenin ahlaka ve kanuna aykırı olduğunu kanıtlar. Bunun da ötesinde Castellio'ya göre bu anlamsız ve yararsız bir çabadır. Zira insanların bir dünya görüşüne zorla kazandırılması sadece sahte inananlar ortaya çıkarır. Bütün zor propagandasının işkence yöntemleri bir partinin yandaşlarını sadece görünüşte ve sayısal olarak çoğaltır. Fakat gerçekte böyle şiddet yöntemleriyle kendine taraftar toplayan her dünya görüşü bu yanlış hesabı ile dünyadan çok kendisini kandırmaktadır. Çünkü Castellio'nun bu sözleri her zaman geçerliliğini koruyacaktır. Çok fazla taraftara sahip olmak isteyenler kocaman fıçının içini az miktardaki şarabı çoğaltmak için suyla dolduran budalalara benzerler. Oysa bu durumda şarabın miktarı artmamakta, budala yaptığı işlemle sadece fıçının içindeki şarabın kalitesini bozmaktadır. İnançlarınıza zorla kazanmaya çalıştıklarınızın yürekten inandıklarını iddia etmeniz mümkün değil. Eğer bu insanlar özgür olsalardı şöyle diyeceklerdi: sizler adalet duygusundan yoksun tiranlarsınız. Zorla kabul ettirdiğiniz şeylerin hiç önemi yok. Kötü bir şarap insanlara zorla içirildi diye iyi şarap olmaz. O nedenle Castellio yeniden ve yeni bir coşkuyla inancını tekrarlar. Hoşgörüsüzlük kaçınılmaz olarak savaşa, hoşgörü ise barışa götürür. Bir dünya görüşü işkence aletleri, baltalar ve tüfeklerle değil, sadece ve sadece bireylerin samimi inanmışlıklarıyla kabul ettirilebilir. Savaşlar ancak uzlaşarak önlenebilir ve düşünceler birleştirilebilir. Protestan olmak isteyenler protestan olmalı, Katolikliğe gerçekten inananlar Katolik kalmalıdır. Hiç kimse diğerini kabul etmeye zorlamamalıdır. İki mezhebin anlamsız yere kurban edilen on binlerce, yüz binlerce insanın mezarlarını aşarak Nantes'te barış anlaşması yapmasından önce tek başına ve kederli bir hümanist Fransa'nın hoşgörü fermanının taslağını kaleme almıştı. Sana ey Fransa, öğüdüm odur ki vicdanları zorla bastırmaya, insanları izlemeye, öldürmeye son ver. Bunun yerine İsa'ya inanan herkese Tanrı'ya başkasının düşüncesine göre değil, kendi düşüncesine göre hizmet etmesi olanağını tanı. Fransa'da Katoliklerle Protestanların uzlaşması doğrultusundaki bu öneri elbette Cenevre'de suçların en ağırı olarak görülür. Zira aynı saatlerde Calvin'in gizli diplomasisi Fransa'da zorla Hügonolar Savaşı'nı çıkartmaya çalışmaktadır. İşte bu nedenden ötürü Calvin'in saldırgan kilise politikası için bu insancıl pasifizmden daha kötüsü yoktur. Castellio'nun barış çağrısının etkisini kırmak için derhal bütün manevralar harekete geçirilir. Her yere elçiler gönderilmiş, bütün protestan otoritelere şikayet mektupları yazılmıştır ve gerçekten de Calvin, örgütlü ajitasyonuyla Ağustos 1563'te Protestan Ruhaniler Meclisi'nin şu kararı almasını sağlar. Bu yazıyla kilise, Castellio'nun kaleme aldığı Console la France de Sole adlı kitabının yayımlandığı hususunda bilgilendirilir. Bu kitap çok tehlikelidir. Korunmak gerekir. Castellio'nun tehlikeli kitabı daha yaygınlaşmadan önce bir kez daha susturulmuştur. Elbette fanatizm tarafında. Şimdi sıra bu sarsılmaz, bu boyun eğmez antidogmatik, antidoktriner insandadır. Nihayet onun işini bitirmeli. Nihayet sadece susmasını sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda bir daha doğrulamaması için belini kırmalıdır. Castellio'yu kıskıvrak yakalamak için bir kez daha Theodore de Bezille'ye sürülmüştür. Theodore de Bezille'nin Basel kenti rahiplerine adadığı Responsio et Defension et Refension Sebastiano Castellio'nu sadece bu ithafla bile Castellio'ya karşı hareketin nerede başlatılacağını göstermektedir. De Beze, din mahkemesinin bu tehlikeli sapkın ve sapkın dostuyla uğraşmasının zamanının çoktan geldiğini fısıldar. Fanatik din adamları büyük bir kargaşa içinde Castellio'yu yalancılıkla, kafirlikle, anabilislerin en kötüsü olmakla, kutsal öğretiyi tahrif etmekle, korkunç bir iftiracı sadece sapkınların değil, aynı zamanda bütün zinacıların ve suçluların baş koruyucusu olmakla suçlamaktadır. En sonunda Castellio savunmasını şeytanın atölyesinde kurmuş bir katil olarak da adlandırılır. Gerçi hiddetin verdiği acelecilikle birbiri üstüne gelişi güzel yığılan bütün bu hakaretler birbirini dışlamaktadır, fakat bu kargaşa arasında açık ve net biçimde şu görülür. Nihayet. Nihayet Castellio susturulmalı. En iyisi öldürülmelidir. Döbeze'nin yazısı çoktandır beklenen davanın sapkın yargılandığı mahkemede açılacağı anlamına geliyordu. Amacın ihbar olduğu artık apaçık biçimde görülmektedir. Çünkü Basel Ruhaniler Meclisi, sivil makamları, Castellio'yu adi bir suçlu gibi yakalama çağrısı yapmaya davet edilmiş, Döbeze ise adalet mekanizmasını harekete geçirmek için birkaç günlüğüne Basel'e gelmiştir. Ne var ki sabırsızlığının karşısında hala bir formalite eksikliği durmaktadır. Basel yasalarına göre bir davanın açılabilmesi için yazılı biçimde ve ismen ihbarda bulunmak zorunludur. İşaret edilen kitapsa bu işi görmemektedir. Aslında bu noktada doğal olan, eğer Calvin ve de Döbeze Castellio'yu gerçekten dava etmek istiyorlarsa böyle bir ihbar dilekçesini kendi isimleriyle vermeleriydi. Ne var ki Calvin eski servet davasında işe yarayan yönteminde, yani kendi sorumluluğu altında bir dava açılması talebinde bulunmaktansa davanın üçüncü bir şahıs sayesinde açılması yönteminde ısrar eder. Aynı Viyana'da, Cenevre'de yaşanan o ikiyüzlü süreç tekrarlanır. Kasım 1563'te Döbeze'nin kitabı yayınlandıktan hemen sonra Adam von Bodenstein adında tamamen ilgisiz biri Basel Belediye Meclisi'ne Castellio'ya karşı sapkınlık nedeniyle dava açılması için yazılı şikayet dilekçesi verir. Aslında bu Adam von Bodenstein Ortodoksluk taslayacak son insandı. Çünkü Luther'i Wittenberg Üniversitesi'nden kovan kötü ünlü Karlstad'ın oğlu ve hiç de dindar olmayan Paracelsus'un öğrencisi olarak Protestan Kilisesi'nin sağlam direklerinden biri sayılmazdı. Fakat öyle görünüyordu ki Döbeze, Basel'i ziyaretinde Bodenstein'i bu kötü hizmet için ikna etmeyi başarmıştı. Çünkü Bodenstein meclise yazdığı mektubunda Castellio'ya önce papacı, sonra anabilist, sonra tanı tanımaz, sonra tanrı inkarcısı, bir de bütün zinacıların ve suçluların koruyucusu olarak küfür eden kitabın bütün bu karışık argümanlarını tekrarlamaktadır. Fakat doğru ya da yanlış, ne de olsa günümüze kadar korunmuş ve resmen belediye meclisine yöneltilmiş şikayet mektubuyla biçimsel olarak hukuk yolu açılmış oluyordu. Zabıtlara geçmiş bir belge mevcut olduğundan Basel Mahkemesi'nin soruşturma başlatmaktan başka bir olanağı kalmamıştı. Calvin ve yandaşları amaçlarına ulaşmış bulunuyorlardı. Castellio suçlu sandalyesindeydi artık. Aslında Castellio bu ahmakça suçlamalara karşı kendisini kolayca savunabilecek durumdaydı. Zira Bodenstein kör bir gayretkeşlik içinde Castellio'ya birbiriyle çelişen suçlamalar yapıyordu. Öyle ki suçlamaların inanılır olmadığı gün gibi ortadaydı. Bunun dışında Castellio'nun kusursuz yaşam seyri Basel'de çok iyi bilinmekteydi. Servete yapıldığı gibi hemen tutuklanıp zincire vurulması, eziyetlere maruz bırakılması mümkün değildi. Castellio'dan üniversite profesörü olarak önce senato önünde yapılan suçlamalara karşı kendisini savunması istenir. Meslektaşları için Castellio'nun kendisini dava eden Bodenstein'in kuklu olduğunu açıklaması ve gerçek tarihçiler Döbeze ile Calvin'in eğer kendisini dava etmek istiyorlarsa şahsen ortaya çıkmalarını talep etmesi yeterli olmuştu. Beni böylesine büyük bir tutkuyla suçladıkları için sizden bütün ruhumla kendimi savunmak için izin istiyorum. Eğer Calvin ve Döbeze doğru inançtaysalar ortaya çıksınlar ve sizlerin önünde işlediğimi söyledikleri suçları kanıtlasınlar. Eğer doğru davrandıklarından eminlerse Basel Mahkemesi'nin önüne çıkmaktan korkmamalılar. Beni bütün dünyanın önünde suçlamakta bir an bile tereddüt etmedikleri gibi. Beni suçlayanların büyük ve güçlü olduklarını biliyorum, fakat Tanrı da büyüktür ve o insanları fark gözetmeksizin yargılar. Ben yoksul, zavallı, şanı şöhreti olmayan sıradan bir adam olduğumu biliyorum. Tanrı da mütevazi olanları gözetir ve bu insanların kanlarını akıtanları cezasız bırakmaz. O nedenle Castellio kendisinin mahkemeyi severek kabul ettiğini söylüyor. Eğer karşı tarafın suçlamalarından biri bile kanıtlanırsa hak ettiği ceza için başını sunuyordu. Elbette ne Calvin ne de Döveze böyle bir öneriyi kabul edemezdi. İkisi de Basel Senatosu'nun önüne çıkmayı göze alamazlar. Sanki bu hain ihbar kendiliğinden unutulup gidecek gibidir. Fakat bu sırada Castellio'nun düşmanlarının yardımına bir rastlantı yetişir. Castellio'ya yöneltilen sapkınlık ve sapkınlarla dostluk suçlamasını tehlikeli biçimde güçlendiren uğursuz bir mesele çıkar ortaya. Basel'de tuhaf bir şey olmuştur. 12 yıl boyunca Binningen'deki şatosunda Johan de Bruck adında son derece zengin bir yabancı yaşamış, yardımseverliği sayesinde bütün kent ahalisince sevilmiş ve sayılmıştı. 1556 yılında ölen bu soylu yabancının cenaze törenine bütün kent katılmış ve tabutu muteber bir yere gömülmüştü. Yıllar sonra önceleri pek inandırıcı olmayan bir söylenti yayılmaya başladı kente. Söylentiye göre bu soylu yabancı ne bir soylu ne de bir tüccardı. Anabilislere karşı yapılan vahşi katliam sırasında gizemli biçimde ortadan kaybolan Vanderbox'un yazarı, kötü ünlü, kanun kaçağı, iflah olmaz sapkın David de Joris'ten başkası değildi bu yabancı. Kilisenin bu iflah olmaz düşmanına yaşarken de, öldüğünde de büyük saygı göstermiş olan Basel için ne büyük bir öfke nedeni. Konukseverliliklerini suistimal eden bu adamdan herkesin görebileceği bir öc almak amacıyla resmi makamlar ölüyü mahkum ederler. İğrenç bir tören gerçekleşir. Sapkının çürümeye yüz tutmuş cesedi mezarından çıkarılır. Bir yığın sapkın yazıyla birlikte Basel'in büyük pazar meydanında ateşe verilir. Castellio, üniversitenin diğer profesörleriyle birlikte bu tiksindirici gösteriyi izlemek zorunda kalmıştır. Kim bilir ne ezici ve tüyler ürpertici duygularla. Zira Castellio ile David de Joris arasında yıllar sürmüş bir dostluk bağı vardı. Bir zamanlar birlikte Servet'i kurtarmaya çalışmışlardı ve hatta Joris'in Martin Bellu'nun De Haretik adlı kitabının anonim yazarlarından biri olması ihtimali büyüktür. Her şey bir yana, Castellio'nun Binningen şatosunda oturan adamı sadece yabancı bir tüccar olarak tanımadığı, tersine baştan beri Jean de Bruck adlı adamın gerçek adını bildiği kuşku götürmez. Fakat yazılarında olduğu gibi yaşamında da hoşgörülü olan Castellio, sadece bu adam bütün kiliseler ve siyasi otoritelerce arandığı için onu ihbar etmeyi ya da onunla dostluğunu koparmayı bir an bile düşünmemişti. Bu kötü ünlü anabistle aniden ortaya çıkarılan bu ilişki, Calvinistlerin Castellio'nun bütün sapkınların ve suçluların hamisi olduğu yolundaki suçlamalarını tehlikeli biçimde doğruluyordu. Rastlantı her zaman iki koldan saldırır. Aynı günlerde Castellio'nun ağır biçimde suçlanan bir başka sapkınla Bernardo Occhina ile ilişkisi açığa çıkar. Önceleri bütün İtalya'da eşsiz vaazlarıyla tanınmış ünlü bir Dominikan papazı olan Occhina, aniden Papa Engizisyonu'ndan kaçmak zorunda kaldığı için yurdunu terk etmiş, fakat çok geçmeden İsviçre'de de tezlerinin başına buyrukluğu nedeniyle reformasyon rahiplerini ürkütmüştü. Özellikle de son kitabı 30 Diyalog, bütün protestan dünyada mukaddesata inanılmaz bir küfür olarak değerlendirilen bir İncil yorumu içeriyordu. Bernardo Occhina bu kitapta başka tezlerin yanı sıra Musa yasasına dayanarak İncil'in çok karılılığa ilkesel olarak izin verdiğini, dolayısıyla çok karılılığın caiz olduğunu bunu tavsiye etmeksizin açıklamaktaydı. Skandal yaratan bu tezi ve Ortodokslar için tahammül edilemez olan başka tezleri de içeren ki Bernardo Occhina için derhal dava açılmıştır. Bu kitabı İtalyancadan Latince'ye çeviren kişi Castellio'dan başkası değildir. Bu sapkın eser onun çevirisi olarak basılmıştı. Böylece Castellio, mukaddesata küfreden bu tür eserlerin yaygınlaştırılması suçunu işlemiş oluyordu. Elbette şimdi o da bu işi bilen biri olarak en az yazar kadar din mahkemesinin tehdidi altındaydı. Calvin ve Döbeze'nin Castellio'nun en vahşi sapkınlığın kaynağı ve başı olduğu suçlaması, David de Joris ve Bernardo Ochino'yla samimi dostluğu yüzünden bir gecede huzursuz edici bir olasılık kazanmıştı. Üniversite böyle bir adamı koruyamaz, korumak istemezdi. Dava daha başlamadan Castellio davayı yitirmişti. Hoşgörünün savunucusu olan bu adamı, çağdaşlarının hoşgörüsüzlükleri nedeniyle neler beklediğini, kilise makamlarının dostu Bernardo Ochino'ya karşı tutumu göstermektedir. Suçlu ilan edilen Bernardo Ochino, İtalyan sürgün cemaatinin papazı olduğu Locarno'dan bir gece içinde sürülmüş ve cezanın ertelenmesi için bütün yalvarmaları merhamet uyandırmamış, 70 yaşında ve parasız pulsuz olmasına kimse acımamış, daha birkaç gün önce karısını kaybetmiş olması ona ufak bir gün bile kazandırmamıştı. Henüz reşit olmayan çocuklarla dünyayı dolaşmak zorunda bırakılması dindar teologların öfkesini yumuşatmamıştı. Dağ yollarının karla kaplı ve yollarının kapalı olması Ochino'nun fanatik asınlarını ilgilendirmiyordu. Sokaklarda gebersin fitneci sapkın. Ochino aralıkta sürülmüştür. Herhangi bir yere iltica edebilmek için buz tutmuş dağlar ve tepelerden peşinde çocuklarını sürükleyerek geçmek zorundadır. Beyaz sakallı yaşlarda. Ne var ki nefretle dolu teologlara, dindar vaizlere bu vahşet yetmez. Belki yumuşak dokulu insanların merhamet duygusu, ihtiyar adam ve çocuklarının sıcak bir yerde geçirmelerini sağlayabilirdi. O nedenle Ochino'nun geçeceği yerlere mektup yazıp hiçbir Hristiyanın bu canavar adamın evinde kalmasına göz yummaması gerektiğini bildirirler. Böylece sürgün adamın geçtiği bütün kentler ve köylerde sanki cüzdanlı bir kafile geçiyormuş gibi bütün kapılar yüzüne kapanıyordu. Bu yaşlı bilge hiç dinlenmeksizin gündüzleri dilenerek, geceleri samanlıklarda geceleyerek, soğuktan bitkin düşerek İsviçre'yi kat etmiş, titreyen dizleriyle sınıra kadar ulaşabilmişti. Daha önünde kocaman Almanya vardı. Almanya'da her yer uyarılmıştı. Ochino'yu ayakta tutan sadece Polonya'da daha insancıl insanların yanında kendisi ve çocukları için barınabilecek bir yer bulma umuduydu. Ne var ki beli bükülmüş adamın bu kadar ağır yükü kaldırması olanaksızdı. Bernardo Ochino hiçbir zaman hedefine ulaşamadı. Huzura kavuşamadı. Hoşgörüsüzlüğün kurbanı olarak Mahren yolunda son nefesini verdi ve burada yersiz yurtsuz bir serseri gibi çoktan unutulan bir mezara gömüldü. Castellio bu korkunç aynada kendisini bekleyen yazgıyı açıkça görebiliyordu. Dava hazırlığı başlamıştı ve tek suçu insancıl duygulara sahip olmak ve baskı gören birçok insan için merhamet duymak olan bir adamın böylesine insanlık dışı bir dönemde merhamet beklemesi, insanlık beklemesi mümkün değildi. Artık serveti savunan Castellio'yu bekleyen şeyin servetin yazgısı olduğu görülüyordu. Artık dönemin hoşgörüsüzlüğü en tehlikeli hasmının hoşgörünün boğazına sarılmıştı. Fakat yazgı Castellio'nun peşindeki avcıların görünür bir zafer elde etmelerini, yani her türlü diktatörlüğün baş düşmanı Sebastian Castellio'yu zindanda, sürgünde, odun yığını üzerinde görmelerini istemez. Sebastian Castellio'nun ani ölümü onu son anda davadan ve düşmanlarının ölümcül saldırılarından korumuştur. Castellio'nun bedeni yorgunluk nedeniyle uzun süredir bitkindi. Son günlerdeki kaygılar ve heyecanlar ruhunu da yükleyince zaten çökmüş olan organizması daha fazla dayanamaz. Gerçi Sebastian Castellio kendisini son ana kadar üniversitedeki yazı masasına sürüklemektedir fakat direniş boşunadır. Artık ölüm yaşamak ve düşünsel üretimi sürdürmek isteğine galebe çalmıştır. Ateş içinde titreyen adamı yatağına taşırlar. Şiddetli mide krampları nedeniyle sütün dışında hiçbir besin alamaz. Organları giderek kötüleşmektedir. Sonunda yorgun kalbi durur. 29 Aralık 1563'te 48 yaşındayken ölen Castellio için "Düşmanlarının pençesinden Tanrı'nın yardımıyla kurtuldu," demiştir bir dostu ölümüne ilişkin konuşurken. Sebastian Castellio'nun ölümüyle bu iftirada yerle bir olmuştu. İnsanlar bu son derece iyi meziyetlere sahip adamı ne kötü ve gevşek savunduklarının farkına gecikmiş olarak varırlar. Geride bıraktıkları bu temiz ve büyük bilgenin ne kadar kusursuz, ne kadar yoksulluk içinde yaşadığını kanıtlar. Evinde tek bir gümüş parçası bile yoktur. Küçük borçlarını, tabut ve cenaze masraflarını dostları öder. Reşit olmayan çocuklarını yanlarına alırlar. Hakkında açılan davanın utancının bedeli olarak Sebastian Castellio'nun cenazesi manevi bakımdan bir zafer alayına dönüşür. Castellio sapkınlıkla suçlanırken korku ve endişeyle susmuş olanlar ortaya çıkar ve Castellio'yu ne kadar sevip saydıklarını göstermek isterler. Çünkü ölüleri savunmak, yaşayan ve sevilmeyen birini savunmaktan daha kolaydır. Elbette bütün üniversitede cenazeye katılmıştır. Tabut öğrencilerin omuzlarında katedrale getirilir ve manastır girişine gömülür. Castellio'nun 3 öğrencisi kendi paralarıyla yaptırdıkları mezar taşına şunları yazmışlardır: ünlü ustaya büyük bilimi ve temiz yaşamı için şükran. Basel, temiz ve bilgi adamın yasını tutarken Cenevre'de sevinç hakimdir. Düşünce özgürlüğünün bu cesur savunucusunun öldüğü, vicdanların zorla baskılanmasına karşı sürekli mücadele eden bu adamın nihayet sustuğu haberi gelince, Cenevre egemenleri öyle sevinmişlerdir ki neredeyse canlar çalınacaktı. İncil'e sadık bütün bu dindarlar, Tanrı'nın sözünün hizmetkarları, sanki İncil'de düşmanlarınızı sevin denmemiş gibi yakışıksız bir sevinçle birbirlerini kutlarlar. Castellio ölmüş mü? Aman ne iyi, diye yazar Zürih papası Bullinger. Bir başkası alay etmektedir. Davasını Basel senatosu önünde savunmak zorunda kalmamak için Castellio cehennem prensine sığındı. İhbar oklarıyla Castellio'yu yere seren Döbeze, Tanrı'yı, dünyayı bu sapkından kurtardığı için över ve bunları öngörmüş bir kahin olarak kendisini yere göğe sığdıramaz. Castellio'ya Tanrı seni bu mukaddesata ettiğin küfürler için cezalandıracak derken olacakları öngörmüştüm. Bu tek başına bir o kadar saygın mağlubun ölümü bile nefretle dolu olanların öfkesini dindirmemiştir. Ne var ki alay ölüleri incitmez. Castellio'nun uğruna yaşadığı ve öldüğü düşünce gerçekten insani bütün düşünceler gibi en sonunda mekansal ve zamansal şiddetin üzerine çıkacaktır. Kutuplar birbirine değiyor. Savaş bitmiş görünür. Castellio'nun ölümüyle Calvin tek düşünsel hasmını saf dışı etmiş ve aynı zamanda Cenevre'deki siyasal hasımlarını da susturduğundan planını tam olarak uygulamasının önünde hiçbir engel kalmamıştır. Diktatörler başlangıçta kaçınılmaz olan krizi bir kez aştıktan sonra genel olarak belli bir süre sağlam sayılırlar. İnsan organizmasının iklim değişikliklerine, yaşam koşullarında meydana gelen değişikliklere başlangıçta rahatsızlık duymasına rağmen zamanla uyum sağlaması gibi halklar da egemenliğin yeni biçimlerine şaşırtıcı bir hızla alışırlar. Bir süre sonra şiddet dolu bugünü özledikleri geçmişle kıyaslayan eski kuşak tükenmeye başlar. Yeni kuşaksa o günün ideallerini tek olanaklı ideal olarak doğallıkla kabul etmektedir. Halklar her zaman belli bir düşünce sayesinde bir kuşak içinde dönüşüme uğratılabilir. Calvin'in Tanrı buyruğu 20 yıl sonra teolojik bir düşünce olmaktan çıkıp maddi olarak görülebilir bir varoluş biçimi olarak yoğunlaşmıştır. Bu dahi organizatörün zaferden sonra mükemmel bir planlamayla sistemini genişlettiği ve giderek geliştirdiğini kabul etmek gerekir. Uygulanan demirden disiplin Cenevre'yi yaşam tarzı bakımından örnek bir kent durumuna getirmişti. Bütün ülkelerden reformasyoncular teokratik rejimin örnek uygulamasını takdir etmek için bu protestan Roma'ya akın ediyorlardı. Sert disiplin ve Sparta terbiyesiyle elde edilebilecek her şeye eksiksiz ulaşılmıştı. Gerçi yaratıcı çok yönlülük can sıkıcı bir monotonluğa ve soğuk matematiksel düzene kurban edilmişti. Buna karşılık terbiye bir tür sanat katına çıkarılmıştı. Bütün öğrenim kurumları, bütün sosyal yardım kuruluşları kusursuz yönetiliyor, bilime çok geniş bir alan tanınıyordu. Akademinin kuruluşuyla Calvin, sadece Protestanlığın ilk düşünsel merkezini kurmakla kalmamış, aynı zamanda bir zamanlar arkadaşı olan Loyola'nın Cesuit tarikatının karşı kutbunu da oluşturmuştu. Disipline karşı mantıklı disiplin, iradeye karşı çelikleşmiş irade. Kalvinist ideolojinin papazları ve ajitörleri buradan kılı kılına hesaplanmış bir savaş planına göre mükemmel teolojik donanımlarıyla dünyaya gönderilmektedir. Zira Calvin uzun süreden beri iktidarını ve gücünü bu küçük İsviçre kentiyle sınırlı tutmama düşüncesindedir. İktidar hırsı giderek bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı totaliter sistemine kazandırmak için ülkelerin ve denizlerin ötesine taşmaktadır. İskoçya şimdiden elçisi John Knox sayesinde kendisine tabi olmuş, Hollanda ve kısmen Kuzey Krallıkları onu Püriten düşüncesinin etkisi altına girmişti. Fransa'da Hügenolar son darbe için hazırlanmaktaydılar. Enstitüyon'un, Dünya Enstitüyonu, Kalvinizmin Avrupa dünyasının tek tip düşünce ve yaşam biçimi olması için atılacak tek bir adım kalmıştı. Kalvinist ideolojinin büyük bir zaferle hayata geçirilişinin Avrupa kültürünü ne kadar belirleyici biçimde etkileyeceğini Kalvinizmin baş eğdirdiği ülkelerde kısa süre içinde geliştirdiği yapı göstermektedir. Cenevre Kilisesi'nin ahlaki, dinsel diktasını kısa süreli de olsa gerçekleştirdiği her yerde genel ulusal tandansların yanı sıra ayrı bir kutup oluşmuştur. Dikkat çekmeden yaşayan, kusursuz, lekesiz, ahlaki ve dinsel görevlerini yerine getirenler. Her yerde görünür biçimde duyumsal özgül olan, metodik olarak bağlı olana geriletilmiş ve yaşam soğuk bir hareket içine sıkıştırılmıştı. Bugün bile bu ülkede sokaklara baktığınızda güçlü bir kişilik pratik şeylerde bile kendisini ebedileştirebilir, insanların davranışlarında belli bir ölçülük, giyim, kuşam ve hareketlerde dikkat çekmeme ve hatta taş binaların ihtişam ve şatafattan yoksun oluşunda mevcut ya da bir zamanlar mevcut olan kalbiniz terbiye görünmektedir. Kalvinizm her yerde bireylerin endividüalizmini ve dizginsiz yaşam taleplerini kısarak, her yerde hükümet makamlarının otoritesini güçlendirerek, yönetimi altında bulunan uluslardan alçak gönüllülükle ve ısrarla topluluğa uyan hizmetkar kişiler yani mükemmel memurlar ve ideal orta haliler sınıfı yaratmıştır. Ve Weber, haklı olarak kapitalizm üzerine ünlü araştırmasında endüstriyalizmin hazırlanmasına Kalvinist mutlak itaat öğretisi kadar hiçbir unsurun yardımcı olmadığını, çünkü kitlelerin dinsel olarak aynılaştırılması ve mekanikleştirilmesi için daha okulda eğitilmiş olduğunu kanıtlar. Bir devletin tebaalarının iyi organize edilmiş olması her zaman o devletin askeri vuruş gücünü yükseltir. Önce Hollanda, daha sonra İngiltere adına yeni kıtalar fetheden ve buraları yerleşime açan o mükemmel, sert, dik başlı ve özverili denizciler ve koloniciler çoğunlukla Püriten menşeliydi. Ve bu dinsel köken, yaratıcı biçimde Amerikan karakterini belirlemiştir. Bütün bu uluslar dünya çapındaki başarılarının birçoğunu Saint Pierre'in, vaizlerinin sert eğitiminin etkilerine borçludurlar. Fakat Calvin, Döbeze, John Knox gibi Killjoy'ların, dipnot neşe bozan kimse, bütün dünyayı fethettiklerini düşünmek büyük bir kabustur. Avrupa'nın üzerine nasıl bir karanlık, nasıl bir monotonluk, nasıl bir renksizlik düşerdi? Bu sanat düşmanı, neşe düşmanı, yaşam düşmanı din fanatikleri, mükemmel aşırılıklara ve yaratıcı oyun güdüsünün kendisini tanrısal çeşitlilikte gösteren varoluşun bütün o hoş gereksizliklerine karşı ne büyük bir öfkeyle hareket ederlerdi. Avrupa'ya kültür tarihinde imparatorluk sağlayan maddi çok renkliliğiyle bütün sosyal ve ulusal karşıtlıklar, ürküntü verici düzeniyle şekillenişin büyük heyecanını engelleyen kuru bir monotonluk yararına nasıl yok edilirdi? Cenevre'de sanat hevesini yüzyıllar boyunca hadım ettikleri gibi İngiltere'de egemen olur olmaz çağın en mükemmel meyvelerinden birisi olan Shakespeare tiyatrosunu acımasızca çiğnedikleri gibi kiliselerde eski ustaların tablolarını kırıp döktükleri ve insanca sevinç yerine tanrı korkusunu geçirdikleri gibi bütün Avrupa'da da tanrıya onlardan farklı biçimde yaklaşma çabaları aforoza kurban giderdi. Avrupa'nın 17. 18. 19. yüzyıllarını müzik, resim, tiyatro, dans, zengin mimari, şölenler, incelmiş erotik, rafine söyleyişler olmaksızın düşünmek insanın boğazını sıkıyor. Sadece çıplak kiliseler ve doğru yolu gösteren sert vaizler, sadece disiplin ve tevazu ve tanrı korkusu. Can sıkıcı ve karanlık mesai günlerimizde Tanrı'nın ışığı olan sanat günahkar bir zevk, bir eğlence, bir paillardis, dipnot edepsizce hikayeler, açık açık sözler olarak yasaklanır. Rembrandt değirmenci çırağı, Molière badanacı ya da hizmetçi olarak kalırlardı. Rubens'in şatafatlı resimlerini belki kendisi de yakalardı. Kutsal güler yüzle engellenmiş bir Mozart, sadece ilahi besteleyebilen bir Beethoven. Shelley, Goethe ve Kerst, bunları dindar ruhani meclis üyelerinin plaket, dipnot, mahkeme kalemine kayıt için verilen belge, yüksek makamlara verilen dilekçe ve imprimatur, dipnot, basma izni altında düşünmek mümkün mü? Bir Kant, bir Nietzsche'nin düşünce duygularını disiplin gölgesi altında kurmaları mümkün mü? Yaratıcı ruhun israfı ve cesareti hiçbir zaman Versailles'de ve Roma barokunda olduğu gibi donup kalmaz. Moda ve dansta Rokoko'nun yumuşak renk oyunları gelişemezdi. Avrupa ruhu yaratıcı değişikliklerle gelişecek yerde teolojik yalan dolan içinde hareketsiz kalırdı. Çünkü özgürlük ve sevinçle doyurulmaz ve geliştirilmezse dünya verimsiz ve yaratıcılıktan uzak kalır. Bütün kası sistemlerde yaşam her zaman donmuştur. Ne mutlu ki Avrupa disipline edilmemiş, püritenleşmemiş, cenevrileşmemiştir. Dünyayı tek bir sistemde toplama yönündeki bütün çabalar gibi bu kez de yaşama isteği ve sonsuz yenilenmenin karşı konulamaz gücü sayesinde alt edilmiştir. Avrupa'nın sadece küçük bir bölümünde Kalvinist saldırı zaferle ilerlemiş fakat egemen olduğu yerlerde bile Kalvinizm bir süre sonra harfi harfine İncil dayatmasını gönüllü olarak bırakmıştır. Kalvin teokrasisi hiçbir devlete uzun süre mutlak egemenliğini dayatamamıştır ve gerçekliğin direnişi karşısında Kalvin öldükten kısa bir süre sonra yaşam düşmanlığı, sanat düşmanlığı ve bir zamanların acımasız disiplini yumuşamış ve insancıllaşmıştır. Çünkü uzun sürede somut yaşam soyut öğretiden daha güçlüdür. Yaşam sıcacık öz suyuyla bütün katılıkların içine akar. Her sıkılığı gevşetir, her sertliği yumuşatır. Herhangi bir kasın sürgüt kasılmış halde kalamaması gibi, herhangi bir tutkunun sürgüt aynı şiddetini koruyamaması gibi, düşünce diktatörleri de amansız radikalizmlerinde sürekli ısrar gösteremezler. Çoğu kez sadece bir kuşak aşırı baskıların acısına katlanmak zorunda kalır. Calvin'in öğretisi, aşırı tahammülsüzlüğünü beklenenlerden daha çabuk kaybetmiştir. Hiçbir öğreti neredeyse hiçbir zaman 100 yıl sonra ilk haline benzemez. Calvin'in bizzat ileri sürdüğü taleple Calvinizmin kendi tarihsel gelişimi içinde şekillenişini aynılaştırmak tehlikeli bir hatadır. Gerçi Jean-Jacques Rousseau döneminde bile Cenevre'de tiyatronun yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği tartışılıyor ve güzel sanatların insanlık için ilerleme mi yoksa felaket mi oluşturduğu soruluyordu. Fakat disiplin aşırılığı çoktan kırılmış ve katı İncil inancı organik olarak insancıl olana uydurulmuştu. Zira gelişmenin canlı ruhu her zaman önceleri bizi kaba bir gerileme olarak ürküten şeyi gizemli amaçları için kullanmayı bilir. Sonsuz gelişme sistemden sadece geliştirici olanı alır ve engelleyici olanı posası çıkmış bir meyve gibi bir kenara atar. Diktatörler büyük insanlık projesinde sadece kısa süreli düzletmeler anlamına gelir ve yaşamın ritmini engellemek isteyenler onu kısa bir süre gerilettikten sonra daha ileriye eder. Lanet okumak isteyen fakat ağzından hep hayır duası dökülen bilimin ezeli sembolü. Böylece bireysel özgürlükleri özellikle kaba biçimde sınırlamak isteyen Calvinizm sistemi ilginç bir değişiklikle içinden siyasal özgürlükler düşüncesini çıkarmıştır. Hollanda ve Cromwell İngiltere'si ve Amerika Birleşik Devletleri ki buraları ilk etki alanlarıdır, liberal demokrat devlet düşüncesine en istekli biçimde yer vermişlerdir. Püriten düşünceden yeni çağın en önemli belgelerinden biri olan ve Fransızların insan hakları bildirgesini etkileyen Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirisi doğmuştur. Hepsinden daha tuhafı kutupların birbirine değmesidir. Hoşgörüsüzlükten en fazla etkilenmiş olan ülkeler şaşırtıcı biçimde Avrupa'nın hoşgörü cumhuriyetleri olmuşlardır. Calvinist inancın yası olduğu yerlerde Castellano'nun düşüncesi gerçek olmuştur. bir tanrı düşmanı, çağının ünlü anti-Hristiyanlarından biri olan Voltaire, bir zamanlar Calvin'in bazı dini konularda farklı düşündüğü için serveti yaktırdığı Cenevre'ye kaçmıştır. Fakat o da ne? Calvin'in görevdeki artıları, Calvinist kilisenin vaizleri, felsefi konularda sohbet etmek için Tanrı'yı hiçe sayan bu adamı dostça ziyaret ederler. Öte yanda Hollanda'da Descartes ve Spinoza, insanlık düşüncesini her türlü kilise ve geleneksel bağdan kurtaran eserlerini kaleme alırlar. Bütün ülkelerden inançları ve düşünceleri yüzünden baskı altında bulunanlar, en sert dinin şemsiyesi altına, aslında mucizeye pek inanmayan Renan, en katı protestanlığın aydınlanmaya dönüşünü bir mucize olarak adlandırmıştır, kaçmaktadır. En uç karşıtlıklar her zaman birbirlerine daha çabuk değerler. Böylece Hollanda, İngiltere ve Amerika'da 200 yıl sonra hoşgörü ve din, Castellio ile Calvin'in talebi neredeyse kardeşçe iç içe geçmiştir. Çünkü Castellio'nun düşünceleri de zamanını aşmıştır. Sadece bir an için o insanla birlikte ilettikleri de suskunluğa gömülmüş görünür. Daha birkaç on yıl toprağın tabutunu sardığı gibi adı büyük bir suskunlukla çevrelenmiş olarak kalacaktır. Artık kimse Castellio'yu hatırlamaz. Dostları bu dünyadan göçer ya da birbirlerini kaybederler. Basılmış az sayıda yazısı giderek bulunmaz olur. Basılmamış olanları basmaya da kimse yanaşmaz. Görünüşe göre Castellio boşuna mücadele etmiş, boşuna yaşamıştır. Ne var ki tarih gizemli yollardan yürür. Castellio'nun dirilmesine hasmının zaferi yardımcı olmuştur. Calvinizm Hollanda'da biraz fazla şiddetle ilerlemişti. Fanatik akademide katılaşan papazlar egemen oldukları bu yeni ülkede Calvin'den daha sert olmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Her iki dünyanın kralından yeni kurtulmuş olan halk bu duruma bir süre sonra direnmeye başladı. Yeni kazandığı siyasal özgürlüğünün bedelini dogmatik vicdan baskısıyla ödemek istememekteydiler. Cinsel çevrelerde bazı vaizler Calvinizmin totaliterlik talebine itiraz ederler. Bunlara daha sonra redciler denecektir ve yürütülen bu mücadelede acımasız ortodoksluğa karşı düşünsel silahlar arandığında birdenbire silikleşmiş, neredeyse efsaneye dönüşmüş bir öncü savaşçısı hatırlanır. Cornert ve diğer liberal protestanlar Castellio'nun yazılarına işaret etmektedirler. Ve 1603'ten itibaren Castellio'nun yazıları Hollanda dilinde basılır. Her yerde heyecan ve giderek artan bir hayranlık uyandırmaktadır bu yazılar. Birdenbire Castellio'nun düşüncelerinin yok olmadığı, adeta şiddet dolu günleri atlatmak için kış uykusuna yattığı anlaşılır. Ve artık Castellio'nun düşüncelerinin gerçekten etkili olacağı an yaklaşmaktadır. Bir süre sonra yayınlanmış yazılar yetmez. Basel'e elçi gönderilerek diğer yazıları bulunmaya çalışılır. Bu yazılar Hollanda'ya getirilmiş ve hem orijinal dilde hem de Hollanda dilince defalarca basılmıştır. Ölümünden yarım yüzyıl sonra bu yitik adama, ki bunu kendisi umut bile edemezdi, yapıtları ve yazılarından oluşan bir külliyat ithaf edilir. Gouda 1612. Böylece Castellio yine tartışmanın odağındadır. Zaferle yeniden ayağa kalkmıştır. Etrafında ilk kez sadık bir mahiyet vardır. Gayri şahsi ve anonim de olsa etkisini görmemek olanaksızdır. Castellio'nun düşünceleri başka yapıtlarda, başka mücadelelerde yaşar. Arminyallerin protestanlıkta liberal reformlar için yaptıkları ünlü tartışmada çoğu argüman Castellio'nun yazılarından alınmıştır. Girizon papazı Gardner, bir İsviçreli şairin biçimlendirdiği mükemmel bir kişilik, Çur Dini Mahkemesi'nde yargılanan bir anabilistin savunmasını yapmak için mahkeme önüne çıktığında elinde Martin Bell'in kitabı vardır. Castellio'nun eserlerinin bu kadar yaygınlaşmasında gerek Descartes gerekse Spinoza'nın Castellio'nun düşünceleriyle dolu olmasının rol oynadığı kanıtlanabilir olmasa da gerçektir. Ne var ki Hollanda'da hoşgörü düşüncesini benimseyenler sadece din adamları, hümanistler değildir. Bu düşünce giderek teologlar arasındaki çatışmalardan ve vahşi kilise savaşlarından yorgun düşmüş olan ulusu derinden etkisi altına almaya başlamıştır. Utrecht Barışı'nda hoşgörü düşüncesi devlet politikası haline gelmiş ve böylece soyut alandan etkin biçimde gerçek alana çıkmıştır. Castellion'un bir zamanlar prenslere yönelttiği, düşüncelere karşılıklı saygı gösterme çağrısına siyasal bakımdan özgür bir halk kulak vermiş ve onu yasa katına çıkarmıştı. Gelecekteki dünya egemenliğinin bu ilk kentinden bütün inanç ve düşüncelere saygı fikri çağı etkisi altına almaya devam eder. Ülkeler birbiri ardına Castellion'un düşüncesine uygun olarak her türlü dinsel ve ideolojik baskıyı lanetlerler. Bireye inançları ve düşüncelerinde özgür ve eşit olma hakkı sonunda Fransız devriminde verilmiştir. Ve bir sonraki yüzyılda artık bütün uygar dünyanın devredilemez düsturu olarak özgürlük düşüncesi, halkların, insanların, düşüncelerin özgürlüğü egemendir. Bir yüzyıl boyunca neredeyse bizim çağımızın kıyısına kadar özgürlük düşüncesi mutlak bir doğallıkla Avrupa'ya egemen oldu. Her devletin temellerini dokunulamaz ve değiştirilemez bir esas olarak insan hakları örülmüştü ve artık despotlukların, ideolojik dayatmaların, inanç diktalarının ve düşünce yasaklarının her zaman için ortadan kalktığını ve bütün bireylerin düşünce özgürlüğü taleplerinin yaşama hakkı gibi güvence altına alındığını düşünmeye başlamıştık. Ne var ki tarih gelgitlerden, iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir zaman, hiçbir hak bütün zamanlar için kazanılmış değildir. Ve özgürlükler her defasında farklı biçimlere bürünen şiddete karşı güvence altında sayılamaz. Her zaman her ilerleme inkar edilecek ve en doğal şey bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Özgürlüğü kutsal bir kazanım olarak değil de bir alışkanlık olarak hissettiğimizde içgüdü dünyasının karanlıkları içinde onu yok etmek için gizemli bir istek oluşur. Ne zaman insanlık uzun bir süre kaygısız ve barış içinde yaşamışsa, güç sarhoşluğu ve vahşi bir savaş isteği musallat olur insanlığın başına. Çünkü gizemli hedefine doğru ilerlemeye devam edebilmesi için tarih zaman zaman bizim tarafımızdan anlaşılmaz olan tersine gelişmeler kaydetmekte ve en sağlam baraj ve bentlerin sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras aldığımız duvarları yıkılmaktadır. İnsanlık böylesine korkunç anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kölecil itaatine gerilemiş görünür. Fakat her taşkında olduğu gibi bir süre sonra sular çekilecektir. Bütün despotlar kısa sürede eskir ve soğur. Bütün ideolojiler ve geçici zaferleri son bulur. Sadece bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilemeyen düşünce özgürlüğü yeniden dirilir. Çünkü o ruh gibi ölümsüzdür. Zaman zaman ifade edilmesi yasaklansa da o, vicdanların hiçbir baskının ulaşamadığı derinliklerine fısıldamayı sürdürür. O nedenle iktidar sahiplerinin susturdukları için yenilgiye uğrattıklarını düşünmeleri boşunadır. Çünkü doğan her yeni insanla yeni bir vicdan doğar. Her zaman bu eski mücadeleyi yeniden başlatmak için manevi yükümlülüğünü anımsayacak biri bulunacak, her zaman bütün Calvinlere karşı direniş bayrağını açacak, her türlü zora, şiddete karşı vicdanların egemenliği ve özgürlüğünü savunacak bir Castellio çıkacaktır ortaya. Kitabın sonu. 23 Aralık 1999.